Ayrım 2. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 14. 1. Fasıl. Kapitalizmin ve modern devletin başlangıcı. 1. Feodalizm. Bilimler gelişiyor, zekalar işliyor. Tam yaşanacak bir ortam diye Hutton döneminden söz ediyordu ve haksız da değildi. Geleneksel ilişkileri, miras kalmış ön yargıları cesaretle ortadan kaldıran, ağır aksak giden toplumsal gelişmeyi harekete geçiren ve Avrupa toplumunun ufkunu birdenbire sonsuza kadar genişleten, yeni sınıflar yaratan, yeni fikirleri, yeni mücadeleleri meydana çıkaran bir yüzyılda ortam, onun gibi kavgaya hazır bir dahi için yaşanacak bir ortamdı. Tüm ruhuyla şövalye olan Hutton döneminden dolayı sevinmek için her nedene sahipti. Şövalye sınıfının üyesi olarak dönemine pek de hayra yorarak bakmıyordu. Ait olduğu sınıf o zamanlar ezilenler tarafındaydı. Onlarla aynı kaderi paylaşıyordu. Önünde seçenek olarak ya sefalete düşmek ya da kendini satarak bir kralın hizmetinde tepeden tırnağa başarısızlığa uğramış varoluşuna tahammül etmek kalıyordu. 16. yüzyıla damgasını vuran olgu, feodalizmin yükselen kapitalizme karşı giriştiği ölüm kalım mücadelesiydi. Bu yüzyıl her iki üretim tarzının belirtilerini taşır, her ikisinin mucizevi bir karışımını sunar. Feodalizmin temeli, sınırlı kooperatifler çerçevesi içinde köylülerin ve zanaatçıların üretiminden oluşuyordu. Genellikle bir ya da birkaç köy, ortak mülkiyetleri altındaki orman, otlak, su ve başlangıçta ekilebilir topraklar da dahil olmak üzere birleşerek sınırlı bir kooperatif kuruyordu. Orta çağa özgü tüm üretim süreci işte bu kooperatifler içinde yürüyordu. Ortak mülkiyet altındaki topraklar ve de özel mülkiyete geçmiş tarla ve bahçeler ihtiyaç duyulan gıda maddelerini, tarım ürünlerini, hayvan yetiştirilmesini, avcılığı ve balıkçılığı, ataerkil köylü ailelerince ya da köyün zanaatçıları tarafından işlenmiş ağaç, yün vesaire gibi ham maddeleri sağlıyordu. Bu komünler içindeki özel ve de kamusal faaliyetler ya üreticinin ya ailesinin ya kendi kooperatifinin ya da ama gerektiğinde derebeyinin kişisel ihtiyacı için günlük kullanım eşyalarının tedarik edilmesine dayanıyordu. Sınırlı bir kooperatif genellikle kendine tamamen yeten ve dış dünya ile hemen hemen ekonomik hiçbir bağı olmayan ekonomik bir sistemdi. Buradan ortaya çıkan sonuç garip bir dışlanmışlıktı. Kooperatife ait olmayan bir kimse, komünde mesken tutsa bile, kooperatiften yetki alarak mülk edinmediği sürece yabancı, hakları olmayan ya da asgari hak sahibi biri sayılıyordu. Ve kooperatif dışındaki dünyaya yabancı ülke gözüyle bakılıyordu. Kooperatif üyelerinin kafalarında, mülk sahibi olamayacak durumdaki dışarıdan gelen göçmenlere karşı bir yandan aristokratik bir kibir, öte yandan da ekonomik yönden geri kalmış, ücra bölgelerde bugün bile karşılaşılan yerel bir dar görüşlülük ve güvensizlik politikası oluşuyordu. Sadece kendini düşünmecilik, partikülerizm ve feodal ortaçağa özgü kooperatifsel ayrılık bu temellere dayanıyordu. Feodal devletin ekonomik bağı bu koşullar altında oldukça gevşek bir bağdı. Krallıklar oluşur oluşmaz aynı hızla dağılıyordu. Ulusal dil bile önemli bir birleştirici değildi. Çünkü sınırlı kooperatiflerin ekonomik yalıtlanmışlığı lehçelerin korunmasını ve oluşmasını kolaylaştırıyordu. Sınırlı kooperatiflerin üstünde yer alan biricik güçlü örgüt, evrensel dili Latince ile ve evrensel mülkleri ile Evrensel Katolik Kilisesi'ydi. Avrupa'nın küçük, kendine yeten üretim sistemleri kitlesini Katolik Kilisesi bir arada tutuyordu. Devletin bağları gevşek olduğu zaman devletin başındaki kralın gücü aynı şekilde azalıyordu. Krallık devletin kendisinden fazla güç alamıyordu. Bu gücü o günlerdeki diğer toplumsal güçler gibi kendi mülklerinden kazanıyordu. Bir derebeyinin mülkü ne kadar fazla, bir kooperatifteki köylüler ve ülkedeki kooperatifler derebeyine ne kadar çok haraç ödemekle yükümlü olursa, derebeyinin elinin altında o kadar bol gıda maddesi, çeşitli kişisel hizmetler bulunuyordu. Şatosunu daha büyük ve gösterişli şekilde inşa ettirebiliyordu. Sarayında kendine giysiler, araçlar, süs eşyaları ve silahlar yapan daha fazla zanaatçıyı ve sanatçıyı çalıştırabiliyordu. atlı mahiyetinin sayısını, konukseverliğini arttırabiliyor, toprak ve insan bahşederek daha çok vasallığı kendine bağlayabiliyordu. Genellikle en büyük mülk sahibi ve dolayısıyla en nüfuzlu kişi kraldı. Ancak otoritesi diğer büyük mülk sahiplerini boyunduruğu altına alacak kadar fazla değildi. Bunlar birleştiği zaman kralın karşısında neredeyse her zaman üstün duruma geçiyorlardı. Aralarından en büyükleri tek başına da küçümsenecek bir rakip değildi. Kral eşitler arasında birinci diye kabul edildiği zaman bundan hoşnut olmak zorunda kalıyordu. Derebeylik geliştikçe, derebeyler özgür köylüleri boyundurukları altına alarak güçlerini arttırdıkça, bu yüzden ordunun çekiciliği azaldıkça ve kral şövalyelere bağımlı duruma düştükçe, kralın konumu gitgide acınacak hale geliyordu. Ancak kentler yeterince güçlendiği, kendisine sağlam bir destek olduğu zaman kralın ve genel olarak hükümdarın otoritesi aşağılanmışlığından kurtularak artmaya başladı. 2. Kentler. Orta Çağ kent toplumlarının temeli, köy toplumlarınınki gibi sınırlı kooperatiflerden oluşuyordu. Kentlerin kuruluşunu ticaret, özellikle de İtalya ile yapılan ticaret teşvik ediyordu. Bu ticaret, Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra büyük sarsılma döneminde bile tamamen kesilmemişti. Ne ki, köylüler bunu pek gerekli görmüyor, ihtiyaç duydukları şeyleri kendileri üretiyordu. Ancak hükümdarlar, yüksek soylular, üst kademedeki ruhbanlar daha gelişmiş bir sanayinin ürünlerini talep ediyordu. Saraya bağlı zanaatçılar bu talebi sadece kısmen karşılayabiliyordu. İtalya'dan gelen zarif dokumaları, süs eşyalarını ve benzer şeyleri üretecek durumda değillerdi. Alman kralları Roma seferleri sırasında bu değerli eşyaları beraberlerinde getiriyordu. Ama bunun yanı sıra düzenli bir ticaret yine de giderek artmaktaydı. Almanya'da bu ticaret özellikle 10. yüzyıldan bu yana Harz bölgesinde çıkarılan gümüş madeni sayesinde gelişiyordu. Goslar kenti yakınlarında gümüş madenleri 950 yılında işletmeye açılmıştı. Harz bölgesindeki gümüş madenlerinin Orta Çağ ticareti üzerindeki etkisi için Anderson'un An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, 1. cilt sayfa 93, Londra 1787 adlı kitabına bakılabilir. Dünyevi iktidar sahiplerinin saraylarında, piskoposların ikametgahlarından ve de belirli yol kavşaklarında, örneğin Alp dağları geçitlerinden Ren ya da Tuna ırmaklarına uzanan yollarda, sığ sularda giden gemilerin de ulaşabildiği Paris ve Londra gibi ülke içlerindeki korunmalı limanlarda kısa sürede metalların biriktiği depolar oluştu. Bu metalar bugün bize önemsiz görünseler de kentlerin çevresinde oturanların, dışarıdan gelen soyguncuların, Normanların, Vikinglerin ve Macarların vesaire iştahlarını kabartıyordu. Kentleri tahkim etmek bir zorunluluk haline gelmişti. Böylece köyden çıkarak kentleşmeye doğru bir gelişme süreci başlamış oluyordu. Ne ki kentler surlarla çevrelendikten sonra da tarım ve özel ihtiyaçların üretimi genellikle tahkim edilmiş yerleşim yeri sakinlerinin sınırlı kooperatifler çerçevesi dahilinde ağırlıklı faaliyetleri olarak kaldı. Ticaret bu faaliyetin niteliğini etkileyemeyecek kadar önemsizdi. Kent yurttaşları da aynı şekilde yerel dar görüşlüydü ve köylüler gibi dışlanmıştı. Sınırlı kooperatiflerdeki tüm haklara sahip eski ailelerin yanı sıra kısa sürede yeni bir güç, sınırlı kooperatifler örneğine göre kooperatiflerde, loncalarda örgütlenen zanaatçıların gücü ortaya çıktı. Zanaat başlangıçta meta üretimi değildi. Zanaatçı ya sınırlı kooperatiflerle ya da bağımlı olarak bir derebeyiyle belirli bir görev ilişkisi içindeydi. Zanaatçı satış için değil, sınırlı kooperatifin ya da ait olduğu sarayın ihtiyaçları için üretiyordu. Kentlerde, özellikle piskoposların ya da hükümdarların ikamet yerleri olan kentlerde doğal olarak bu tür zanaatçılarla yani bağımlı olanlarla sık sık karşılaşılıyordu. Ticaret geliştiği ve sanayi ürünlerine bir pazar açıldığı zaman kentler diğer zanaatçılar için de bir çekim merkezi haline geldi. Zanaatçı artık bir görev ilişkisi içinde çalışmaya muhtaç değildi. Özgür bir meta üreticisi olabilirdi. Kentteki bağımlı zanaatçılar yükümlülüklerini üstlerinden atmaya uğraşıyordu. çevredeki bağımlı zanaatçılarda başarabildikleri ve kent tarafından korunma şansları olduğu zaman kente kaçıyordu. Zanaatçıların sayısı ve gücü gitgide arttı. Ama büyük bir bölümü sınırlı kooperatiflerden ve böylelikle kent yönetiminden dışlanıyordu. Bu yönetim, köy komünü üyeliğinden burnu büyük kent eşrafı haline gelmiş, asıl kooperatif üyelerinin ardılları için bir hak olarak saklı tutuluyordu. Loncalar ve aileler arasında bir sınıf mücadelesi baş göstermişti. Bu mücadele genel olarak loncaların üstünlüğüyle sonuçlanıyordu. Aynı zamanda derebeyinin ya da hükümdarın egemenliğinden kurtararak kenti bağımsızlığa kavuşturmak için bir mücadele de sürdürülüyordu. Ve bu mücadele genellikle kentin bağımsızlığına yol açıyordu. Mülk sahibi soylulara karşı yürütülen bu mücadelede zanaatçılar, angarya külfetini azaltmaya çalışan köylülere karşı belirli bir yakınlık duyuyordu. Bu iki sınıf çoğu zaman birlikte hareket ediyordu. Bu mücadeleler nedeniyle küçük burjuvazi içinde demokratik, cumhuriyetçi bir eğilim meydana çıkıyordu. Ama sınırlı kooperatifin önceki dışta bırakırlığı bununla tamamen aşılmamıştı. Bu dışlanmışlık sadece bir parça genişletilmiş bir alanda, lonca ve komün alanda uygulanıyordu. Ama kentlerdeki sınırlı kooperatiflerin yalıtlanmışlığını zanaatçılara özgü meta üretimi ortadan kaldırdı. Zanaatçılar sırf kent için değil, genellikle geniş kapsamda çevre bölgeler içinde çalışıyordu. Ne ki bağımlı zanaatçılarını kaybetmiş olan, köylüleri sömüren derebeyine çalıştıkları gibi, hemen hemen tüm ihtiyaçlarını kendileri üretmeye devam eden köylüler için o kadar fazla çalışmıyorlardı. Öte yandan zanaatçılar erzaklarını ve ham maddeleri köylerden sağlıyordu. Ekonomik etkileşim ve de ama kentle köy arasındaki çelişki başlamıştı. Sınırlı kooperatiflerin yanı sıra büyük ya da küçük arazilere sahip kentler giderek ikinci ekonomik birim olarak ortaya çıkıyordu. Ama ortak amaçlar için sürekli ya da geçici birleşmelerine karşın kentlerin birbirinden yalıtlanmışlığı hala devam ediyordu. Böylelikle devletsel bağ korunmuyor, tersine parçalanıp dağılıyordu. Çünkü zengin ve gururlu kent cumhuriyetleri sınırlı kooperatifler için tamamen imkansız görünen bir bağımsızlık kazanmıştı. Bunlar devletin dağılmışlığına büyük derebeyliklerin yanı sıra yeni bir neden oluşturuyordu. Hükümdarların nüfusu kentlerin yardımıyla soylular karşısında artmıştı. Ne ki sonuçta kentler özellikle o güne kadar müttefi olduğu hükümdarlar tarafından tamamen yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ama bu eğilim çok sınırlı bir şekilde gerçekleşebildi. Zira kentlerde hükümdarları katı bir devlet mutlakiyetçiliğinin kalesi haline getirecek olan yeni bir güç, dünya ticaretini var eden ticari sermayenin devrimci gücü oluşmaktaydı. 3. Dünya ticareti ve mutlakiyetçilik. Bilindiği gibi İtalya ile Kuzey Almanya arasındaki ticaret, Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra da tamamen kesilmemişti. Bu ticaret kentlerin kurulmasına neden olmuştu. Ancak küçük çapta kaldığı sürece kentlere, kendilerine özgü karakterlerine kazandırmaya yetecek güçte değildi. Sınırlı kooperatifler çerçevesinde yapılan tarım ve daha sonra lonca zanaatçılığı başlangıçta kentlerde hala ağır basıyordu ve onların karakterlerini belirliyordu. Birçok kentte yüzyılımıza kadar, hatta bazılarında bugün bile lonca zanaatçılığı görülür. Ancak bir dizi kent gitgide büyük birer kente dönüştü ve böylelikle yeni sosyal bir düzenin öncüsü haline geldi. Bu kentler tarihsel ve coğrafi durumların sağladığı ayrıcalıklı koşullar nedeniyle deniz aşırı ticaretin, dünya ticaretinin merkezleri oldular. Doğuyla, özellikle Konstantinopol, İstanbul ve Mısır'la yapılan deniz aşırı ticaret, Orta Çağ Avrupa'sında önce Güney İtalya'da Amalfi'de başlamıştır. Burada Grekler ve Araplar yerli halkla başlangıçta düşmanca, sonra da çıkara dayalı bir ilişki içindeydiler. Doğuda zanaatlar ve teknik bilgi her ne kadar kaybolmaya yüz tutmuşsa da batıdan hala çok üstündü. Doğuda sadece çok eski üretim dalları korunmakla kalmamış, onların yanı sıra yenileri de gelişmişti. Örneğin Yunanistan'da ipeğin üretimi ve işlenmesi gibi. Bundan başka Müslüman halkların göçleri, Uzak Doğu'nun önde gelen uygar ülkelerinin, Hindistan'ın ve Çin'in Mısır'la, Akdeniz'in kıyı ülkeleriyle Roma egemenliği döneminde görülenden çok daha yakın bir ilişki içine girmesini sağlamıştır. Bu durumda Amalfili tüccarların Avrupa'ya getirdiği metalar büyük, hatta Avrupalı barbarların gözünde masalsı, muazzam hazinelerdi. Bunları ele geçirme ve elde tutma hırsı kısa sürede Avrupa'daki tüm egemen sınıfların gözünü bürüdü. Bu hırsın doğuya yapılan ve Haçlı Seferleri adıyla bilinen yağma ve istila seferlerine büyük katkısı oldu. Öte yandan bu hırs, önce Kuzey İtalya'da olmak üzere coğrafi yönden elverişli yerlerde bulunan kentlerde böylesine kazançlı bir ticarete katılma eğilimlerinin doğmasına da neden oldu. Zamanla ithal edilen sanayi ürünlerinin, özellikle dokumaların benzerini yapma gayretleri görülmeye başlandı. Daha 12. yüzyılda Palermo'da Grek savaş tutsakları tarafından işletilen ipek dokuma atölyelerine rastlarız. Bu tür dokuma atölyeleri 14. yüzyılda Kuzey İtalya kentlerinde de kurulmuştu. Ürünün benzerini imal etme gayretlerinin başarıya ulaştığı yerlerde tüccarlar kısa süre sonra ham madde ithalinin ve bunların kiralanmış işçiler tarafından işlenmesinin daha kazançlı olduğunu gördüler. Ancak özgür işçi bulmak koşuluyla hem de tüccarlar için çalışırken lonca yükümlülüğü ve angarya tarafından engellenmeyen, özgürlüklerinden kendileri yararlanmak ve kendi başlarına çalışmak üzere hiçbir üretim aracına sahip olmayan, tersine iş güçlerini satmaya zorlanmış işçileri bulmak koşuluyla. Böylece çeşitli imalathane kurma girişimleri başlamış ve kapitalist üretim tarzının temelleri atılmış oluyordu. Moore'un döneminde, yani 16. yüzyılın başlarında bu girişimler dikkate alınmayacak kadar azdı. Sanayi özellikle hala loncalara bağlı zanaatçıların elindeydi. Sermaye hala önemli ölçüde ticari sermaye biçiminde gözüküyordu. Ama bu biçimiyle bile feodal üretim tarzı üzerinde yıkıcı etkilerde bulunuyordu. Meta değiş tokuşu arttıkça para da büyük bir güç haline geliyordu. Para, herkesin kabul ettiği ve kullandığı, karşılığında her şeyin, feodal üretim tarzınca sunulan her şeyin, kişisel hizmetlerin, evin ve sarayın, yiyeceğin ve içeceğin, aile içinde üretilemeyen birçok eşyanın, mülkiyetleri gitgide bir ihtiyaç haline gelmiş ve paradan başka bir şeyle alınamayan eşyaların elde edilebildiği bir metaydı. Para kazanan, meta üreten ya da meta ticareti yapan sınıflar giderek önem kazanmaya başladılar. Kalfalarının yasal olarak sınırlandırılmış sayısı nedeniyle vasat bir refah düzeyine ulaşabilmiş lonca ustasının yerine kısa sürede kazanç tutkusu ölçüsüz, sermayesi sınırsızca genişlemeye müsait, bu sayede elde ettiği ve kendisi için hiç de nahoş olmayan çok büyük ticari kazancıyla tüccar geçmişti. Ticaret sermayesi 14. 15. ve 16. yüzyılların devrimci ekonomik gücüdür. Bu sermaye ile birlikte topluma yeni bir can geldi ve yeni görüşler doğdu. Orta çağda karşımıza bir yandan dar kafalı, kendini düşünmecilik, taşralılık, öte yandan tüm Batı Hristiyanlık alanını kapsayan bir kozmopolitlik çıkar. Buna karşılık ulusallık duygusu çok zayıftır. Tüccar, köylüler ya da zanaatçılar gibi kendini küçük bir bölgeyle sınırlayamaz. Bütün dünya mümkün olan her yerde ona açık durmalıdır. Sürekli yeni pazarlar açmak için uğraşır, didinir. Ömrü boyunca genellikle kentinin çevresinden dışarı çıkmamış lonca yurttaşlarının tersine tüccarın devamlı bilinmeyen yerlere doğru gitme telaşı içinde olduğunu görürüz. Tüccar Avrupa'nın sınırlarını aşar ve Hindistan'a ulaşan deniz yolunun bulunmasıyla ve Amerika'nın keşfiyle doruk noktasına çıkan, aslına bakılırsa bugün de devam eden keşifler dönemini başlatır. Bugün de birçok keşif yolculuğunun itici gücü bilimsel araştırma yapanlar değil, tüccardır. Venedikli Marco Polo daha 13. yüzyılda Çin'e ulaşmıştı. Marco Polo'dan 10 yıl sonra gözü pek Cenevizliler ancak 200 yıl sonra başarılacak bir denemeye Afrika'yı kıyıdan dolaşarak deniz yoluyla Hindistan'a gitme denemesine girişmişti. Bakınız Sofuz Ruj Keşifler Çağı'nın Tarihi, Berlin 1881, sayfa 23. İtalya'dan İngiltere'ye ve Hollanda'ya 13. yüzyılın sonlarına doğru Cenevizliler ve Venediklilerce başarılan deniz ulaştırmacılığı yolunun açılması ekonomik gelişme için büyük önem taşıyordu. Bu durum adı geçen Kuzeybatı ülkelerinde kapitalizmi olağanüstü bir biçimde teşvik etmişti. Ticaret, ülke topraklarına bağlı kalmanın yerine kendini her yerde, para kazanma imkanı olan her yerde rahat hisseden bir kozmopolitliği geçirmişti. Ama aynı zamanda ulusallığın karşısına kilisenin evrenselliğini çıkarıyordu. Dünya ticareti, Batı halklarının ufkunu Katolik Kilisesi'nin etki alanını aşacak şekilde genişletmiş ama aynı zamanda bu ufku kendi ulusal toprakları üzerinde daraltmıştır. Bu durum paradoks gibi görünse de açıklaması kolaydır. Orta Çağ'ın küçük, kendine yeten komünlerinin birbirleriyle olan ekonomik çelişkileri, ki böyle bir çelişki mevcutsa çok azdı, bu komünlerin kendi içlerinde elbette çelişkiler vardı ama kendilerini rahat bıraktığı sürece dış dünya umurlarında değildi. Ne ki büyük tüccar için ait olduğu komünün yabancı ülkelerde oynadığı rol hiç de önemsiz değildi. Ticari kazanç mümkün olduğu kadar ucuza satın alıp elden geldiğince pahalıya satmaktan kaynaklanır. Kazanç, satıcı ile alıcının hangi güç ilişkisi içinde bulunduğuna yakından bağlıdır. En kazançlı olanı elbette ki bir kimsenin mal sahibinden elindeki metaları hiçbir şey ödemeden alabilecek rahat bir durumda olmasıdır. Gerçekten de ticaret başlangıçta genel olarak korsanlıkla aynı anlama geliyordu. Bu durumu bize yalnız Homeros'un destanları kanıtlamaz. Kitabın 3. bölümünde göreceğimiz gibi 16. yüzyıl İngiltere'sinde de korsanlık sermayenin başlangıç birikimi için geçerli bir biçimdi ve bu yüzden devletten destek görüyordu. Ama ticaretle birlikte satıcılarla alıcılar arasında bir rekabet de doğuyordu. Bu çelişkiler dış pazarlarda ulusal çelişkiler haline gelmekteydi. Örneğin Cenevizli müşterilerle Konstantinopol'daki Grek satıcılar arasındaki çıkar çelişkileri ulusal bir çelişkiye dönüşmüştür. Öte yandan aynı pazarda Cenevizli ve Venedikli tüccarlar arasındaki çıkar çelişkisi aynı şekilde ulusal bir çelişki haline gelmiştir. Cenova hem Venedik hem de Yunanistan karşısında daha güçlü olduğu sürece Konstantinopol'da daha iyi ticari ayrıcalıklara sahip olmayı umabiliyordu. Ana vatan, ulus ne kadar büyük ve güçlü olursa kazanç da o kadar fazla oluyordu. Bugün şovenizm, yabancı ülkelerdeki tüccarlar arasında olduğu kadar hiçbir yerde böylesine önemli değildir. Bugün ulusun onuruna bağlılık, yabancı ülkede ulusal bir tüccarın karşısına o ülkenin insanlarını dolandırmasına engel çıkarıldığı zaman hala geçerlidir. Dünya ticaretinin gelişmesi nedeniyle ortaya güçlü ekonomik bir çıkar olgusu çıkmıştır. Bu olgu, devletlerin o güne kadarki gevşek yapısını güçlendirip istikrara kavuşturmuş ama bu devletlerin birbirinden ayrılmasını ve böylelikle Hristiyanlığın göze çarpan bir şekilde birbirinden yalıtlanmış birçok ulusa bölünmesini kolaylaştırmıştır. Dünya ticaretinin meydana çıkmasından sonra ulusal devletlerin güçlenmesine iç ticaretin katkısı hiç de az olmamıştır. Ticaret, doğası gereği belirli meta birikim yerlerinde geniş bir bölgeden gelen yolların birleştiği kavşak noktalarında merkezileşmeye çalışır. Burada yabancı ülkelerden gelen metalar bu merkezden ülkenin her yerine ana ve tali yollardan oluşan dal budak salmış bir ağ vasıtasıyla dağıtılmak üzere toplanır. Aynı kavşak noktalarında yabancı ülkelere gönderilmek üzere ülke içinden gelen metalar da toplanır. Bu tür bir meta birikim yerinin hakim olduğu bölge ekonomik bir sisteme dönüşür. Sistemin merkezlere bağımlılığı arttıkça ve meta üretimi gelişip kişisel ihtiyaçlar için yapılan üretimi gerilettikçe bu sistemin bağları daha sıkı bir duruma gelir. Merkezin hakim olduğu bölgede her yerden insanlar kimi orada kalmak, kimi de işini gördükten sonra evine dönmek üzere bu merkeze akın eder. Merkez gelişir, büyük bir kente dönüşür. Burada yalnız ekonomik yaşam değil, bu ekonomi tarafından hükmedilen ülkenin buna bağımlı entelektüel yaşamı da merkezi duruma gelir. Kentin dili, tüccarların ve aydınların dili olur. Bu dil, Latince'nin yerine geçmeye ve yazı dili olmaya başlar. Ama köylü lehçelerini de yavaş yavaş ortadan kaldırır. Böylece ulusal bir dil oluşur. Devlet yönetimi ekonomik örgütlere ayak uydurur. Yönetim de merkezileştirilir. Politik merkezi otorite ekonomik yaşamın tam ortasında yerini alır ve burası ülkenin başkenti olur. Bu merkezi yer şimdi sırf ekonomik değil, politik yönden de ülkeye hükmeder. İşte ekonomik gelişme, modern devleti, ortak bir dile, merkezileştirilmiş bir yönetime, bir başkente sahip ulusal devleti böyle oluşturuyordu. Bu gelişme süreci bugün de birçok bakımdan henüz tamamlanmamıştır. Bu süreç birçok defa kesintiye uğramışsa da tuttuğu yön daha 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarında Batı Avrupa ülkelerinde belirgin bir şekilde fark ediliyor ve feodalizm o zamanlar ekonomik yaşamı ve gelenekler sayesinde manevi yaşam biçimlerini hala büyük ölçüde etkilediği için özellikle bu yüzden belki daha belirgin bir şekilde görülüyordu. Birkaç kuşak sonra kendiliğinden anlaşılacak bu durum, o zamanlar hala kendi varoluş hakkını ve aynı şekilde mevcut eskinin hükümsüzlüğünü kanıtlamalıydı. Yeni ekonomik, politik ve manevi yön mevcut ilişkiler arasından kendine bir yol açmak zorundaydı. Polemiğe başvurmalıydı ve bu yüzden çoğu zaman hedefini gelecek yüzyıldakinden daha net bir biçimde göstermeliydi. Biraz önce anlatılan krallığa ya da daha doğrusu hükümdarın otoritesine uzanan gelişme sürecinin gücünden hala bir şeyler korumuş olduğu yerlerde bu otoriteye genellikle yarar sağlayacağı meydandadır. Yeni politik merkezi gücün hükümdarın çevresinde toplanması, merkezileştirilmiş yönetimin ve ordunun başına hükümdarın geçmesi doğaldı. Hükümdarın çıkarlarıyla ticari çıkarlar çakışıyordu. Hükümdar güvenilir komutanlara ve ekonomik gücün niteliğine uygun olarak bu gücün çıkarlarına hizmet eden, parayla tutulmuş güçlü bir orduya ihtiyaç duyuyordu. Feodal mülk sahiplerinin mahiyetindekilere ve seferber ettiği askerlere karşı ücretli askerler ordusu. Ticaretin ülke içinde olduğu gibi dışta da çıkarlarını koruyacak bir orduya ihtiyacı vardı. Birbirine rakip ulusları alt etmek, pazarları ele geçirmek, küçük komünlerin devlet içinde serbest ticarete karşı çıkardığı engelleri ortadan kaldırmak, ticaret tarafından açıklanan mülkiyet hakkına yalnız teorik yönden değil, üstelik küstahça reddederek direnen büyük ve küçük derebeylere karşı jandarmayı kullanmak için. Uluslararası ilişkilerle birlikte değişik uluslar arasında sürtüşme nedenleri de artıyordu. Ticaret savaşları gitgide daha sık ve şiddetli oluyordu. Ancak her savaş hükümdarın nüfuzunu arttırıyor ve onu müstebit bir hale getiriyordu. Bu gelişmeden yararlanabilecek yasal, yani geleneksel krallıkların bulunmadığı yerlerde devletin ihtiyaç duyduğu ücretli asker alaylarının önderi bu gelişmeyi mutlakiyetçiliğe vardırıyordu. Örneğin Kuzey İtalya'daki değişik cumhuriyetlerde olduğu gibi. Ancak yeni rejimin krala yalnız başkomutan değil, devleti yönetecek bir egemen olarak da ihtiyacı vardı. Feodal, kendini düşünmeci yönetim aygıtı çökmek üzereydi. Oysa yeni, merkeziyetçi yönetim mekanizması, yani bürokrasi, henüz yolun başındaydı. Politik merkeziyetçiliği koşullamış ve teşvik etmiş olan ekonomik merkeziyetçiliği desteklemek üzere gelişmiş ticaretle birlikte kapitalist üretim tarzının eşiğine gelmiş meta üretimi için ekonomik bir zorunluluğa dönüşen bu politik merkeziyetçilik başlangıç döneminde ayrılmaya çalışan öğelere yani soylulara karşı yönetimin bütünlüğünü koruyacak güçlü bir kişiliğe ihtiyaç duyuyordu. Bu güce sadece orduya egemen olan kişi sahipti. Askeri ve yönetsel aygıta ilişkin tüm güçlerin bir elde toplanması, başka bir deyişle, kralcı mutlakiyetçilik, reformasyon dönemi ve daha da ilerisi için ekonomik bir zorunluluktu. Bunun önemini burada ne kadar vurgulasak azdır. Çünkü Moore'un davranışları ve eserleri, eğer bu noktayı göz ardı edersek, bize tamamen anlaşılmaz, hatta modern bakış açısından saçma görünecektir. O günlerde ve de birçok durumda devlet içinde kralın haberi olmadan ya da hatta kralın isteğinin aksine bir şeyler yapma umudu yoktu. Devlet içinde yapılması gereken her şey için hükümdarın onayının alınması zorunluydu. Ülkede kralcı mutlakiyetçilik güçlendikçe sermayenin çıkarlarına, özellikle o zamanlar ticarete ve büyük sermayeye daha çok hizmet eder hale geldi. Sermaye ile krallığın çıkarları belirli bir dereceye kadar gitgide özdeş duruma gelmekle kalmadı, üstelik birbirine olan bağımlılıkları da devamlı arttı. Kralların kendi mülklerine dayanan nüfuzu, dünya ticaretin gelişmesi oranında azalmaya başladı. Para, giderek iktidarlarının temeli haline geldi. Önem ve otoriteleri büyük ölçüde ordularına ve sahibi oldukları saraylara dayanıyordu. Her ikisi de pahalıya, çok pahalıya mal oluyordu. Feodal savaş stratejisinin yerine zengin kentler tarafından geliştirilmiş, bundan üstün yeni bir strateji geçti. Bu kentler disiplinsiz şövalyelerin karşısına sıkı disiplinden geçmiş piyadeyi çıkarmakla kalmayıp yeni teknik kazanımlardan da yararlandılar ve topçu birlikleri sayesinde şövalyelerin yüreğine korku saldılar. Böylece savaş bir para sorunu haline geldi. Savaş lüksünü sadece yaya sefleri, piyadeleri silah altına almak ve büyük cephaneliklere sahip olmak için yeterli parası olanlar karşılayabiliyordu. Bunlara bir de sarayın ve maiyetin masrafları ekleniyordu. Ticaretin ve krallığın çıkarları, feodal soyluların direncinin kırılmasını gerektiriyordu. Ancak onların tamamen yok edilmeleri değil, sadece yeni durum ve koşullara uymaları talep ediliyordu. Soylular maiyetindekileri besleyerek yararsız, hatta krallık ve ticaret için tehlikeli bir şekilde şatolarında uzun süre oturmamalıydı. Onlar kralın sarayında, gözetimi altında, hizmetinde bulunmalıydı. Gelirlerini kendi ordularının masraflarını karşılamak yerine sarayda lüks içinde israf etmeliydi. Özellikle satışına dünya ticaretinin, tüccarın kazancının bağlı olduğu metalları satın almak için harcamalıydı. Altın ve gümüşle işlenmiş dokumaların, lame kumaşların, kadifelerin, damaskoların, satenlerin, camfeslerin, diğer ipek ve altınla dokunmuş kumaşların gümrüklendirme işlemini düzenleyen 1512 yılına ait bir İngiliz meclis belgesinde tek bir gemiyle bu tür dokumalardan 3000-4000 parçanın İngiltere'ye geldiğinden söz edilir. G.L. Craig, The History of British Commerce, 1. cilt, sayfa 217. Böylece soyluların saray lüksü ticareti de, krallığı da aynı şekilde teşvik ediyordu. Bu lüks kazancı arttırıyor, soyluları mali yönden zayıflatıyordu. Kralın bağışlarına, tüccarların verdiği kredilere bağımlı ve her ikisine de hizmete hazır hale getiriyordu. O zamanlar tüccarlar ve krallar akla gelen her çareye başvurarak özellikle kendileri örnek olarak lüksü yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Yine her çareye başvurarak, gerektiğinde kaba güç kullanarak, mümkünse namus sözü vererek ve ilkel bir kabalığa karşılık arkasında kurnazca bir küstahlık gizleyen tuzaklar kurarak soyluları şatolarından saraya çekiyorlardı. Ne ki krallar bir yandan lüksün yayılması için kendileri örnek olarak soyluları teşvik ederken, öte yandan soylular da kralları aynı şekilde teşvik ediyordu. 16. yüzyılın başlarında insan bugün olduğu gibi servetini devlet tahvillerine ya da hisse senetlerine yatıramıyordu. Tüccar, mültezim ya da atölye işletmecisi olarak faaliyet göstermek istemeyen aylak zenginler, özellikle de yüksek soylular, bu yüzden birikmiş servetlerini her zaman değerini koruyan ve her yerde alıcı bulan değerli madenlere ve mücevherlere yatırıyordu. Yoksa bu hazinelerini sandıklarına mı kilitleseydiler? Altın ve mücevher o zamanlar bir güçtü, tıpkı daha önce kalabalık bir maiyetin oluşturduğu güç gibi. Bu güce sadece sahip olmak değil, üstelik onu teşhir etmek de isteniyordu. Kimilerini saygı göstermek ve boyun eğmek, kimilerini de teveccühte bulunmak ve hatır saymak üzere harekete geçirmek için bu güç nüfuz kazanmaya yarayan en iyi araçtı. Orta çağda egemenler gelirlerini kalabalık maiyetlerini tutmak için sarf ederken, şimdi de değerli süs eşyalarını elde etmek için harcıyordu. Ve daha önce kendini saydırmak üzere davetlerde maiyetiyle birlikte boy gösterirken, şimdi de bunun için tüm değerli süs eşyalarını takıp takıştırıyordu. Hatta kimilerinin göz kamaştırma gayreti yüzünden sırf ödünç alınmış bir zenginliği teşhir etmek üzere tahrik edilmiş olması akla yakındır. Kral saray mensuplarının gerisinde kalmamalıydı. Gücünün üstünlüğünü şaşasının üstünlüğüyle de göstermek zorundaydı. Böylece soylular ve kral birbirlerini karşılıklı olarak gitgide daha gösterişli olmaya zorluyordu. Bu yüzden şatafatlı bir sarayın masrafları 15. yüzyıldan bu yana giderek hükümetten beklenen icaplar arasına girmişti ki bu olmadan kral bu masraflara katlanmayı aklından geçirmiyordu. Çok büyük meblağlar yutan çılgınca bir lüks yayıldıkça yayılıyordu. Kralların feodal mülklerinden elde edilen gelir bütün bu giderleri karşılamıyordu. Bu yüzden vergi almaya başladılar. Vergi gelirlerinin büyük bölümünü o zamanlar pek şakaya gelmeyen zengin kentlerden bekliyorlardı. Bu nedenle krallar bu zengin kentlere koymak istedikleri vergiler konusunda onların onayını almaya başladılar. Kentlerden diğer iki zümrenin, soyluların ve ruhbanların yanı sıra çıkarılacak vergilerin tutarı üzerinde kralla anlaşmak üzere üçüncü zümre olarak temsilci gönderilmesi istendi. Yeterli güce sahip yerlerdeki kentler bu tür vergilere sadece belirli koşullar altında razı oldu. Buradan İngiltere'de özellikle elverişli durum ve koşullarda, yani küçük mülk sahiplerinin burjuvazi ile birleşmesi sonucunda meclisin yasa çıkarma yetkisi doğdu. Ardı arkası kesilmeyen savaşlar ve sarayın aşırı savurganlığı nedeniyle para bağışları kralların hazinesinde açılan gediği kapatmaya pek yetmiyordu. Vergilerin halkı aşırı derecede bunaltmasına karşın krallardan birçoğu sürekli sıkıntı içindeydi. Bu hiç de iç acığı olmayan para sıkıntısından kurtarmak için zengin tüccarlar ve bankacılar onlara seve seve yardımcı oldu. Elbette karşılıksız değil. Genellikle devlet gelirlerinin bir bölümüne rehin koyarak. Devlet borçlanmaya başladı. Devletler ve başındakiler sermayenin çıkarlarına hizmet ederek onun esaretine girdi. Borçlanarak devletin ihtiyaçlarını karşılama yöntemini İngiltere'de ilk defa 3. William'ın yürürlüğe koyduğuna inanmak çok büyük bir yanılgıdır. İngiliz hükümetlerinin ezelden beri borçları mukaveleye bağlamak gibi bir alışkanlığı vardı. Bu borçları namusuyla ödeme alışkanlığını yalnız burjuva devrimi getirmiştir. Makulen, İngiltere Tarihi, Almancası von Lemke, 1. cilt, sayfa 211. Mutlakiyetçiliğin nüfuzu halkın üzerinde olduğu gibi köylülerin ve zanaatçıların, soyluların ve ruhbanların üzerinde de artıyordu. Ancak mutlakiyetçilik nedeniyle tüccarların, bankacıların ve arazi spekülatörlerinin görüşleri ve çıkarları mutlakiyetçiliğin karşısında önem ve geçerlik kazanıyordu. Devletin başında bir kralın bulunmasının zorunluluğunu ve vazgeçilmezliğini savunan anlayış ve de söz konusunun onu sırf burjuvazinin çıkarlarına hizmet eder hale getirmek olduğu anlayışı bugün bile burjuva kitlesinin anlayışıdır. 18. yüzyılda büyük devrime yol açan mücadelede ana sorun krallığın soylulara ve ruhbanlara mı yoksa 3. zümreye mi hizmet etmesi gerektiği sorunuydu. Burjuva ideologları köylülerin ve aristokratların cumhuriyetlerini elbette biliyordu. Ama hemen hemen hiçbirinin aklına bir burjuva cumhuriyeti düşüncesi gelmiyordu. Aydınlanma filozofları daha çok aydınlanmış olanların, yani kendi görüşleri doğrultusunda hareket eden despotizmin çevresinde toplanıyordu. İlk defa olguların gücü Fransızlara burjuva cumhuriyetini zorla kabul ettirmiştir. Bu kralsız krallık burjuva durum ve koşullarına ancak merkezileştirilmiş ordu ve bürokrasi mekanizması kurulduktan ve işler hale geldikten sonra uyum sağlamıştır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.